Merhabalar, TVNET ekranlarında Düşünmeye Değer programındasınız. Yeni bölümle huzurlarınızdayız. Değerli hocam Profesör Doktor Ömer Türker'le beraber. Hocam nasılsınız?
Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız?
Allah'a şükür. Hamdü senalar
olsun. Allah iyilik ve afiyet versin.
Hocam sizin elinizden, emeğinizden çıkmış bir eseri konuşalım. Masamızda da var. Bilimler, sanatlar terimleri ansiklopedisi olarak tercüme edilen muhallet bir eser. Keşaf-ı İstilahatil Funun.
Evet.
Tahanevi'nin eseri. Bu sizin gözetiminizde, sizin editörlüğünüzde, evet. Sizin riyasetinizde Türkçemize kazandırıldı. Öncelikle Türk halkı adına teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Hocam Allah razı olsun. Bu büyük bu şah eseri bize kazandırdığınız için. Biraz bu Tahanevi'nin eserinden ve bu sınıftan, yani literatürde özellikle buna denk düşebilecek eserlerden biraz konuşalım. Müsaade
evet.
ederseniz
hocam.
Tahanevi'den başlamak gerekiyor. Böyle bazı alimlerin hayatıyla ilgili magazinsel bilgiler bile olabiliyor. Ama bazılarıyla ilgili çok bilgi olmayabiliyor. Eserleri kadar, en azından eserlerinin büyüklüğüne denk diyebileceğimiz bir hayat hikayesiyle karşılaşmıyoruz. Zannedersem Tahanevi bunlardan bir tanesi. Ama hayatına dair hiçbir şey bilmiyoruz da diyemeyiz tabii ki. Delhi şehrinde doğmuş, belki bölgesinden de kaynaklanabilir. Müellifimiz kim hocam?
Tahanevi hocam Hindistan'da, Delhi dediğiniz gibi Delhi şehrinin 170 kilometre uzağında yer alan Tehane köyü var. Orada doğmuş, büyümüş aslında. Dediğiniz gibi hayatı hakkında fazla bilgimiz yok. Kitap 1658'de müsveddesi tamamlanmış bir kitap. Hı. Ön sözde yazar kendisi bildiriyor. O nedenle doğum tarihini bilmiyoruz ama ölümünü 1658'den sonra olması gerekir diye biliyoruz. Evet. Yani bu şu demek, yani 17. yüzyıl alimi aslında. Evet. Babadan, dededen ulema ailesi. Hı hı. Yani kitabında dedesinden alıntılar var. Hı hı. Bu kitapta dedesinin keşaf haşiyesi var.
Öyle mi?
Evet evet, ondan alıntılar var. Kendisi zaten
keşaf haşiyesi var dediniz, tefsirden bahsediyorsunuz.
Evet evet.
Yani torununun kitabının haşiyesi değil.
Ya, özür dilerim. Keşaf dedim. Beyzavi haşiyesi var.
Beyzavi tefsiri mi?
Beyzavi tefsiri haşiyesi var. Hı-hı. Evet. Ondan alıntılar var birkaç yerde. Babası kadı. Ondan sonra dedeleri birkaç böyle nesil boyu alim ve kadı bir aile. Atıflarından, mesela dedesinden, babasından falan zikrederken bunları zikrediyor. Yani ünvanlarını zikrediyor. Hepsi alim şahsiyetler. Hı-hı. Dolayısıyla bir alim geleneğinden çıkmış. Hocası da babası aslında. Başka hocasını bilmiyoruz.
Muhtemelen babasının hocası da dedesi.
Yani şöyle, başka hocaları olabilir belki. Hı hı. Ama babasından ders almış. Kendisi çünkü ön sözde diyor ki, kitabın ön sözünde, ben diyor ilimleri babamdan tahsil ettim. Şer'i ilimleri ama. Akli ilimleri değil. Yani tefsir, hadis, fıkıh gibi şer'i ilimleri. Bir de sarf, nahiv gibi, işte belagat gibi el-ulumul arabiye dediğimiz Arapça ilimleri babasından tahsil etmiş. Sonra diyor, tahsil ettiğim esnada diyor, ben içimden diyor böyle bir kitap hazırlamak geçiyordu diyor. Hı hı. Keşaf gibi bir kitap hazırlamak gerekiyor, geçiyordu diyor. Ardından diyor akli ilimleri, felsefi ilimleri diyor tahsil etmek istedim. Ama diyor hocalardan tahsil etmek nasip olmadı diyor. Hı. Demek ki o zaman etrafında böyle bu ilimleri bilen pek kişi yok.
Ama o bölge ulemanın yoğun olduğu bir bölge.
O bölgede çok akli ilimler güçlü değil hocam.
Şer'i yani, ilimler daha çok.
Tabii, hatta Siyalkuti'den önce belki bir iki şahıs bulunabilir. Siyalkuti 1660'lar bunun ne onun ismi? Çağdaşı. Yani 1600, ben ne dedim? 1600 mi dedim hocam?
62 dediniz, yanlış duymadıysam hocam.
Evet doğru. Yani 1660'lar Siyalkuti ile birlikte aslında tam olarak başlıyor Hindistan'da bu akli ilimler geleneğinin önemli adamlar yetiştirmesi. Yani Siyalkuti İmam Rabbani falan çağdaşı. Hı hı. Ondan sonra Siyalkuti'den sonra çıkıyor bu Tanevi gibi şahsiyetler, ama öyle anlaşılıyor ki orada çok yaygın güçlü bir akli ilimler tahsili yok. Yani bizim Osmanlı bölgelerinde olduğu gibi değil orası. Daha geç çıkmış yani. Ama ellerinde kitaplar var tabii. Yani yine medrese geleneklerinde var bu işte, kitaplar var. Ben diyor akli ilimleri muhtasarlardan tahsil ettim diyor. Yani astronomidir, matematik, işte matematik ilimleri, geometri gibi, optik gibi, ne bileyim aritmetik gibi, işte fiziğin değişik sahalarındaki disiplinlere dair muhtasarları almış. Bunlardan kendimi öğrendim diyor. Hmm. Bu
öyle bir iddiası da var sanki. Yani bir ilmi kavramlarını bilirsen üstada ihtiyaç yoktur.
Evet, yani maksadı şu, kitabı yazmaktaki maksadı şu. Kendi kendine bir bilimi öğrenmek isteyen insana rehber oluşturmak. Hı hı. Kitabın maksadı o aslında. Kendisi o niyetle hazırlamış. Diyor kitapları diyor anlamayı güçleştiren şey ne? Israhlar.
Tabii.
Terimler yani. Eğer biz diyor kitapların, bu şu demek yani, kitapların dilini çözersek anlarız.
Anlarız.
Kitapların kendine mahsus bir, tabiri caizse, algoritması var. Hı hı. Biz bu algoritmayı çözersek kitapları anlamayacak bir şey yok ya yani. Hı. O sonuçta bir mesele anlatılıyor orada. Anlaşılabilir bir şeyden bahsediliyor. Dolayısıyla otodidaktik, yani kendi kendine öğrenmek isteyen bir kimsenin eline rehber oluşturacak bir kitap hazırlamayı düşündüm diyor. Akli ilimleri yalnız o muhtasarlardan tahsil ederken terimleri bab bab tespit etmiş. Hmm. Yani her bir bölümle ilgili ana terimler nelerdir bunları tespit etmiş. Bu terimlerin tanımlarını kaydetmiş. Hmm. Akli ilimleri öğrenmeyi bitirdiğinde kendi beyanına göre elinde akli ilimlerle ilgili bir terimler şeyi çıkmış. Dağarcığı çıkmış.
Tabii, bir bilgi kümesi oluşmuş.
Evet, oluşmuş ya, bir not oluşmuş. Ardından sonra diğer ilimlere geçmiş. Şer'i ve Arabi ilimlere geçmiş. Yani onları daha önce öğrenmiş ama onların terimlerini derlemesi anlaşıldığı kadarıyla anlattıklarından akli ilimlerden sonra. Sonra diyor onu da diyor birkaç yıl içerisinde derledim. Elmez diyor böyle bir kitap çıktı diyor. Yani zannediyorum başından beri kendisinin anlattığına göre böyle bir şeyi var. Niyeti var.
Planı var yani.
Evet, planı var. Ama babasıyla şey yaptıktan sonra, akli, şer'i ve Arabi ilimleri bitirdikten sonra akli ilimleri öğrenirken bunu hayata geçirmeye başlamış.
Hocam, müellifimizin başka ne eserleri var?
Hocam, kendisinin burada zaman zaman atıf yaptığı Ahkamül Arazi diye bir eseri var.
Ne ifade ediyor?
Hindistan'da Babür döneminde yaşıyor hmm. bunlar biliyorsun, Babürler dönemi. Arazi hukuku ile ilgili bir eser. Hmm. Arazi hukuku, yani o arazilerin statüsünün nasıl olacağı, işte ne bileyim İngilizler falan geliyor biliyorsunuz. Hmm. Onların gelişinden sonraki düzenin nasıl kurulacağı vesaire, yani bu konuları tartışan bir eser.
Günümüze ulaşmış mı o eser?
Hocam ulaşmış, hatta yayınlanmış.
Öyle mi?
Evet evet, yayınlanmış. Ben
Arapça
de,
mı yazıyor hocam? Çünkü Farsça da
Arapça hocam. Ahkam-ı Arazi Arapça. Bir diğer eseri, birazdan döneceğim mesela, bir diğer eseri Sebkul Gayat fi Neshil Ayat diye bir eser. Aslında bunlar risale. Çok büyük kitaplar değiller bunlar. Bu da yayınlanmış.
Bu neskle ilgili mi? Bildiğimiz tefsirin bir alanı olan.
Yok. Fi neskil ayat.
Ha, nesk. Ha, tamam.
Evet. Yani ayetler arasındaki tenasüp, tamam, uyumla ilgili.
Tamam.
Münhasıran Ebu Suud Efendi'nin tefsirinden hareketle yazılmış bir kitap. Hmm. Ben de bu şeyin, keşafın ön sözünü yazdığım sıralarda İslam Ansiklopedisi'nde maddenin yazıldığı esnada ona ulaşılamamış. Bu esere. Ben de maddeden hareketle günümüze ulaştığı bilinmiyor dedim ama müellifin ama hayatı. Yani. Tabii yayınlanmış. Bayağı da olmuş yayınlanalı. 2000 birisi o Ahkamül Arazi zannediyorum 2001 ya da 2002'de yayınlanmış. Hı hı. Hatırladığım kadarıyla. Diğeri de 2010'larda yayınlanmış. Hı. Yani bu Sebkul Gayat. Fakat şöyle, 2010'larda yayınlayan hoca Riyad'da yayınlanmış hoca. İki nüshadan bahsediyor. Bir nüsha yazma, diğer nüsha taş baskı. Yani eserin baskısı eski.
Ha.
Tabii. Eser bayağı eskiden basılmış. Taş baskı, baskı yapılmış 1970'lerde mi ne? Ama daha sonra o baskıyı da bir nüsha kabul ederek birisi oturmuş bir yazmasıyla birlikte şey yapmış, tahkik etmiş.
Bunlar hep risale çapında eserler.
Yani risale gibi biraz böyle kitap formatına büründüğü için ön söz yazılıyor, hayatı yazılıyor, eserleri tanıtılıyor derken 70 sayfa bir kitap çıkmış ama tabii, normalde diyelim ki 40-50 sayfalık bir risale bu. Evet.
Peki onun dışında hocam böyle ilimlerin, ilimlere dair böyle ciddi eserleri var mı?
Benim bildiğim yok hocam. He. Başka eserler olduğu...
varsa da ulaşmış değil.
Yok yani ben bilmiyorum yani. Yani bazı eserler yazdığı söyleniyor ama onların mevsukiyetini de tam bilemiyoruz. Yani hani ulaştığına dair bilgimiz de yok. Bu diğer iki eseri şimdi internet imkanları gelişti ya. İnternetten yazınca buluyorsunuz yani. Tamam. Birkaç tane de çalışma yapmış bazı arkadaşlar. Onlar Ahkamül Arazi üzerine çalışma yapan arkadaşlar bu şeyleri ortaya koymuşlar. Bir kısım Ahkamül Arazi ile ilgili görüşlerini atıp ortaya koymuşlar.
Atıp da bulmuşlar metni.
Tabii tabii metni çalışmışlar. Daha sonra ben yine böyle geçenlerde keşafla ilgili bir yazı yazdığım sırada fark ettim yani. Tarama yapınca buldum Neskul fi sebkil neydi? Sebkul gayet fi neskil ayet isimli eser. Orada buldum yani. Şimdi internetten girince bulunuyor hocam. Evet, eskisi gibi değil
çok
yani.
Çok acayip evet.
Eskiden birisi satın alıp gelmiyorsa veya bir kataloğa girmiyorsa bulamıyordunuz. Evet. Şimdi elhamdülillah ulaşılıyor. İnternet imkanları var.
Özellikle Araplar bu konuda çok şeyler hocam. Anında PDF'yi koyuyor internete. Yani bizzat kitabın içeriğine de ulaşıyorsun.
Evet şimdilerde eskiden bu PDF koyma işine olumsuz bakıyorlardı ama son yapılan araştırmalar kitabın PDF'sinin yayılmasıyla kitabın
satışı etkilenmiyor.
Evet kitabın satışı arasında çok zorunlu bir ilişki olmadığını ortaya koydu. Evet. Bazı kitaplarda satışı teşvik de ediyor olabilir. Evet. Yani öyle bir durum var. Tabii onu tam bilemiyorum. Yine de yayın evlerinden dinlemek lazım nasıl olduğunu ama ulaşılıyor artık. Eskisi evet. gibi değil yani.
Hocam,
Kehanede kadılık yapmış hocam Hazret.
Kendisi.
Evet kadılık yapmış. Kendisi de kadılık yapmış
babası
bir süre.
Babası gibi yani.
Evet aileden gelen bir meslek olarak diyelim. Kadılık icra etmiş. Mezarı da Tehane'de. Hatta diyorlar ki Nasuhi Kararslan Hoca yazmıştı şeyi İslam Ansiklopedisindeki keşaf maddesi var. Tehanevi'yi keşafa yönlendiriyor. Keşaf maddesi içerisinde Tehanevi'nin hayatı başta kısaca anlatılıyor. Orada mezarının aynı zamanda bir ziyaretgah olduğu manevi bir halk nezdinde, Müslümanlar nezdinde manevi bir değere, bir veli kabri olarak değerlendirildiği söyleniyor. Yani öyle bir şeyi var üstadın.
Şimdi peki hocam o yazıldığı dönemin özellikleri ne? Özellikle de üstadın doğduğu, büyüdüğü bölgelerde. Yani o döneme mahsus bazı böyle söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yani keşrafı ortaya çıkartan, yani bir metin kendiliğinden ortaya çıkmıyor, doğmuyor hocam. Yani zamanının çocuğudur. Zaten hani metin medeniyeti biraz da İslam medeniyeti. Evet. Her metinler üzerinden tarihimiz, bugün bir fıkıh tarihi okuyayım deseniz aslında fıkıh alanında yazılmış metinlerin tarihini okuyorsunuz. O metinler de zaten o coğrafyanın ve o zamanın ruhunu aksettiriyor.
Evet.
Bu keşrafın o yüzden yazıldığı dönemin hususiyetlerine ne hocam mesela?
Hocam önce bu İslam düşünce tarihindeki dönemlere bir işaret edelim o dönemi bulmak için. Farklı dönemlendirmeler yapılıyor İslam düşüncesiyle ilgili. İşte klasiklerin kendi dönemlendirmesi var. Mütekaddimun, müteahhirun diye.
Sizin bu konuda bir makaleniz var.
Evet, evet.
İzleyiciye eyvallah. Hatırlatmak isterim. Dönemlendirme sorunuyla ilgili.
Eyvallah hocam. Evet. Yani işte Gazali ya da Razi öncesi dönem için mütekaddimun, işte Gazali sonrası dönem için müteahhir. Öncekiler sonrakiler şeklinde dönemlendirme var. Bu büyük bir dönemlendirme. Yani herhangi bir disiplini okuduğunuzda işte Gazali ve Fahrettin Razi sonrasında İslam düşüncesinin yeni bir sürece girdiğini, işte artık yeni tip düşünür ve alimlerin yetiştiğini görürsünüz. Bu kendi içinde bir dönemlendirme. Ayrıca ekollerin alt dönemlendirmeleri var. Ne bileyim mütekaddimin müteahhirun ayrımı İslam düşüncesinin bütününü dikkate aldığımızda işte Gazali ve Razi gibi isimleri zikrediyoruz ama Mutezile'nin kendi içinde mütekaddimin müteahhirunu var. Biraz zorlasak
Bağdat Abdülcebbar mı orada da?
Yok şey hocam Ebu Ali el-Cübbayi.
El-Cübbayi.
Evet 321'de 303'te vefat eden Ebu Ali el-Cübbayi. Hicri 303'te.
Tabii.
Ondan sonra işte felsefede hocam mütekaddimin müteahhirun ayrımı aslında İbn Sina ve öncesi sonrası şeklinde düşünmek daha makul. Yani İbn Sina ile birlikte klasik tarz tamamlanıyor. İşte başka bir şeye geçiyor. Ama hatta bu müteahhirun diyoruz ya onu da kendi içinde alt dönemlere ayırmak mümkün. Nitekim İslam Düşünce Atlası'nda böyle bir dönemlendirme yapılmıştı. Yani kuruluş dönemi var, teşekkül dönemi, işte ardından bilimlerin serpildiği dönem var. Sonra işte muhasebe dönemi başlıyor, ne bileyim yenilenme dönemi, muhasebe dönemi, arayışlar dönemi böyle 4-5 dönem vazetmişti İbrahim Halil Üçer Hoca. O doğrultuda bir yazılar bu doğrultuda akmıştı. Ben keşafla ilgili değerlendirmeleri 3 dönem üzerinden yaptım. Birincisi gerçekten Razi'ye kadarki süreç, o ana dönem yani mütekaddimun dediğimiz bütün o disiplinleri, gelenekleri içine alacak şekilde ana dönem. Biliyorsunuz bu dönemin kendi içinde kuruluş süreci var. Yani İslam düşüncesi teşekkül ediyor, disiplinlerin ana metinleri, kaynak metinleri kaleme alınıyor. büyük düşünürler yetişiyor. Sonra bu düşünürlerin yorumcuları çıkıyor hocam. Bu bizim ekseriyetle ihmal ettiğimiz bir şeydir. Yani bir düşünce geleneğinde, disiplinler geleneğinde aslında önce bir kurucu düşünürler çıkıyor. Sonra bu kurucu düşünürleri yorumlayan düşünürler çıkıyor. Sonra bu süreç kendi içinde tamamlanıyor. Razi ile birlikte yeni bir süreç başlıyor. Biz başka programlarda konuştuk ama bu sürecin çok böyle dikkate değer, üzerinde düşünülmesi gereken, yani fark edilmesi gereken diyelim daha doğru bir ifadeyle bir özelliği var. O özellikle Razi ile birlikte İslam düşünce tarihinde bir eleştirel düşüncenin başlaması, iki disiplinler arası ilişkinin evet ortaya çıkması, yani çok ileri düzeye ulaşması, üç bu disiplinler arası ilişki ve söylediğimiz birinci maddenin, yani eleştirel düşüncenin yeni bir düşünür tipini doğurması, beş bu yeni düşünür tipinin yeni klasikleri kaleme alması, altı bunların yorumlayıcı klasiklerin ortaya çıkması. Bayağı da madde saydık ya. Yani bu şeyler
özetledi yani.
Evet, çok fazla özetlemiş olduk. Bayağı madde saydık derken bunu kastettim. Çok fazla özetledik. Her biriyle ilgili bir cümle söyleyip diğerine geçelim. Eleştirel düşünceyi birinci saydık ama onu ikinci sırada açıklayalım. İlimler arası ilişki. Şimdi Gazali filozofları, kelamcıları muhatabı haline getirince felsefi öğretiler dini ilimlere taşınmaya başlanıyor. Şer'i ilimlere. Evet. Yani önce kelama giriyor, daha sonra fıkha giriyor, tefsire giriyor, hadise giriyor. İslam dünyasında o zamana dek görülmedik şekilde felsefi bilimlerden açıklama intikali oluyor şer'i bilimlere.
Açıklama intikalinden kastınız ne?
Şu, yani felsefi öğretiler, tezler,
tamam,
kelam içinde, tasavvuf içinde, fıkıh içinde kullanılmaya başlıyor. Mesela diyelim ki biz insan nedir sorusuna ne cevap veriyoruz? Bir cevap veriyoruz değil mi daha önce? Filozofların da bir cevabı var. Yani diyelim ki şer'i ilimler erbabı bir cevap verdi, filozoflar da bir cevap veriyorlar. Felsefi öğreti kitap, felsefi kitaplarda geçen insan nedir sorusuna verilen kitabın nefslerde, yani psikolojilerde geçen açıklamalar artık kelama taşınıyor. Tasavvufa yani taşınıyor.
Bu ilk zamanlar kelam cevap vermek için taşıyordu bunu. Sonra artık bunları kullanıyor da yani.
Kullanıyor. İlk zamanlarda kelam içinde çok da baskın değil. Yok hocam o kadar.
Yani Gazali'den sonra, ilk zamanlardan kastım yani Gazali'den sonra artık, yani aslında Gazali yapıyor bunu. Bir kelamcı
Gazali
olarak.
Gazali arıyor tabii tabii.
Bir felsefeyi alıyor ele, bütün olarak eleştiriyor onu. Tenkit ediyor. Sonra da artık mesela işte Şerül Mevakıf'ta bildiğin felsefenin meselelerini bir kelam metni içerisinde onları eleştiriyor, işte efendim tahkik ediyor, elden geçiriyor.
Yani Gazali üç şey taşıyor hocam felsefeden kelama. Bir, mantığı taşıyor, yöntemi.
Evet.
İki, nefs teorisini taşıyor. Nefs teorisi değil mi? Ruh öğretisi yani. Onunla ilgili filozofların açıklamalarını taşıyor. Ondan sonra yani yöntemi değiştirmek çok büyük bir şey. Ondan sonra nefs teorisini taşıyorsun. Felsefi ahlak geliyor hocam. Felsefi ahlak buna göre şekilleniyor. Bir de imkan teorisini taşıyor, ontolojiyi.
Evet.
Yani bütün ana teorileri getiriyor aslında.
İşte şeyi dışarıda bırakıyor mesela, bilimleri, astronomiyi filan, o matematiği. Onu da Makastur felsefenin başında diyor zaten. Hani bunun dinle çok ilgisi yok. Yani hani onun böyle itikatla ilişkisi olan bir mevzusu olmadığı için ben onları almadım diyor. Yani hani onları eleştiriye konu etmedim, mevzu yapmadım. Buradan da anlaşılıyor ki aslında benim bu felsefenin konusu olan mevzularla ilgilenmemin sebebi bir kelamcı kimliği. Eleştirmek
evet.
Yani.
Diyor şöyle, yani şimdi Gazali eleştirilere girmemek için oraya fazla vurgu yapmıyorum. Demek istediğim şey şu yani. Mantık, nefs, ahlak ve ontoloji kelama taşınıyor. Fakat bu taşınma Gazali'den sonra hemen Şehristani metinlerinde daha yoğundur hocam. Yani Şehristani hem Gazali'nin eleştiri tavrını devam ettirir, hem de felsefe İbn Sina kitaplarından kelama taşıdığı nakiller daha fazladır. Razi'ye geldiğimizde artık felsefe ve kelam aynı kitapta yazılabilir hale gelmiş. Artık kitap aynı. Evet. Diyelim ki Muhassal'ı yazmış Razi, felsefeyi de anlatıyor, kelamı da anlatıyor. Yani ulaşabildiği bütün teorik düşünceyi oraya nakşediyor.
Benim anladığım, siz şunu da söylüyorsunuz. Yani burada amaç, böyle felsefe mevzularını taşımanın amacı eleştirmek olmaktan çıkıyor artık.
Yok yani. Eleştirme değil artık burada. Tamam. Tabii yani.
Anladım yani.
Şey değil hani Gazali'nin o yüzden eleştirilerine vurgu yapmıyorum.
Yani anladım. Gazali, taşınması yani bilgi, evet, evet. Mevzuların taşınması.
Evet evet felsefeyi böyle filozoflara asıl muhatap haline getirince felsefenin yöntemi, psikolojisi, ontolojisi, Razi ile birlikte fiziği hocam. Ve teoloji bahislerinde, ilmi ilahi bahislerinde anlattıkları kategorileri artık yani felsefenin bir bütün olarak tamamı kelam kitaplarında işlenebilir hale geliyor. İbn Arabi ile birlikte tasavvufa giriyor. Tasavvufta yeni bir şekil alıyor. Yani bu dönemin Razi ile birlikte başlayan dönemin en önemli hususiyeti disiplinler arasındaki geçişin hızlanması. Bunu tersine de düşünebilirsiniz. Birazdan ona işaret edeceğim. İkinci hususiyeti eleştirel düşünce. Şimdi bütün bu veriyi topladın. Yani bu adamlar şey değil. Ne onun ismi? Sahaf değil.
Tabii.
Yani kitap tüccarı değil bunlar. Bunların maksadı düşüncenin değerlendirmesini yapmak.
Hocam bir şey soracağım ama konuyu dağıtmadan kısaca merak ettim yani. Bu dönemden bahsediyorsun aslında dönemlendirmeyi konuşuyoruz şu anda. Bu dönem sonrası ile ilgili bu özellik öncesinde yok muydu? Yani filozoflar cemaati kendi halinde ürettikleri düşünceyi sonraki nesle taşıyor, sonra gelişiyor filan. Bu arada kelamcılar, fıkıhçılar da kendi işine bakıyor. Yani o geçiş hiç mi yoktu?
Ya hiç yok denilemez tabii.
Ama herkes işine mi bakıyordu yani?
Yani özellikle kelam geleneği, felsefe geleneği karşısında daha gardını almış vaziyette duruyor. Hocam kelam kitaplarında felsefi tezleri böyle yoğun bir şekilde işleyip değerlendiren yazarlar çok az.
Mesela, Gazali öncesi de.
Tabii mesela diyelim ki Kadapül Cebbar'ın külliyatında öğretilere dair değerlendirmeler var, felsefi öğretilere dair. Ama filozofların metinleri yok. Cüveyni'nin haberdar olduğunu ihsas eden yazıları var. Ama Cüveyni'nin de eserlerinde yani filozoflar görüşleri aktarılıp tartışılacak, değerlendirilecek bir grup olarak bulunmuyor. 400 küsür sayfalık irşatta anlaşılsın diye örnek veriyorum. Filozofların geçtiği bahis 1,5 sayfadır. Bu kadar yani.
Anladım. Yani böyle yoğun bir iletişim, etkileşim yok yani.
Yani etkileşimi biz düşüncenin derinliğinde takip ediyoruz. Mesela diyelim ki İslam'ın tevhid inancı var. Sonuçta bu İslam medeniyeti, İslam dini üzerine kurulan bir medeniyet değil mi?
Evet.
Tevhid inancı, felsefi öğretileri o kadar derinden etkiliyor ki imkan teorisi bunun sayesinde ortaya çıkıyor. Niye? İslam, Hazreti Peygamber figürü etrafında kuruluyor değil mi? Felsefe geleneğinin siyaset ve ahlak teorisi tamamen peygamberlik etrafında şekilleniyor. İslam'da ortaya çıkan ilk teorik düşünce geleneği Mutezile değil mi? Mutezile'nin etkisinin görülmediği bir gelenek yok. İster reddetsin ister kabul etsin. Yani bu manada var ama oturup birisi ya şu görüşleri şunlar savunur, bu görüşleri bunlar savunur deyip de bunları eşit şartlarda bir kitapta ele almamış. Bu ele alınmaya, bunun sistemli bir şekilde ele alınmaya başladığı ilk şahsiyet Gazali gelişiyor ve Razi'de zirveye ulaşıyor.
Evet.
Artık Razi'de. Şimdi bu bir arada ele alma faaliyeti gelişince eleştirel düşünce ortaya çıkıyor. Eleştirel düşünce ne? Özetle her bir görüşe ulaştırdığı kabul edilen delillerin ve yolların gerçekten o görüşe götürüp götürmediğinin sağlamasının yapılması. Yani acaba kavram atlamaları var mı? Farklı varsayımlarımız bizi yönlendiriyor olabilir mi? Yanlışa düşüyor olabilir miyiz? Bununla ilgili çok ayrıntılı, dakik bir düşünce geleneğinin ortaya çıkması. Buna tahkik diyoruz. Başka bir açıdan tahrir diyoruz. Ne bileyim takrir diyoruz falan. Değişik isimleri var bunların yani. Tetkik diyoruz. Bunlar evrenin özel anlamları var ama genel olarak bu tavrın ismi tahkik. Yani bir düşüncenin ona ulaştıran yolları ve yöntemleriyle birlikte kavranıp doğruluğunun, doğruya yakınlığının yahut yanlışlığının ortaya konulması. Bu, mesele bu. Bu dönem artık bir tahkik dönemi. Yani Razi ile birlikte başlayan dönem. Bu dönemin tabii kendine mahsus çıkardığı bir alim tipi var dedik ya, düşünür tipi. Artık bir düşünür tipi yetişiyor Muhammed Hocam. Bunlar İbn Sina felsefesi uzmanı, eşarilik uzmanı, maturidiliği biliyorlar. Yani teorik tasavvufu bilen bir nesil yetişiyor bilahare birkaç, bir iki yüz yıl sonra. Dolayısıyla bir yeni düşünür tipi çıkıyor. Bu düşünür tipi eskide yok. Mesela Taftazani gibi bir adam Razi öncesinde yok.
İşte onu tam ben de Cürcani'yi söyleyecektim.
Evet.
Mesela Cürcani felsefe meselelerini bayağı ele alan, bunları eleştiren, konuşan, tabii, yazan,
evet,
bir kelamcı mesela, şer'i, evet, ilimler alimi mesela.
Evet, Dürcani gibi bir adam öncesi de yok.
Yok.
Katibi, evet, gibi bir adam öncesi de yok. Tusi gibi bir adam, evet, düşünür, gibi öncesi de yok. Yani bunlar yeni tipler. Şehristani bile bunlar kadar değil Muhammed.
Biraz daha geride çünkü.
Evet, Şehristani 543 vefat.
Biraz daha eski, evet.
Evet, eski, anladım, yani. Şehristani Gazali ile Razi arasında. Bunlar, evet, Razi'nin talebeleri aslında. Aha. Manevi talebesi demek istiyorum. Anladım yani. Hocam. Doğrudan icazetli ya da silsiledeki talebesi anlamında değil. Razi'nin çocukları bunlar. Hı. Hani Dostoyevski'nin bir sözü vardır ya. Bütün Rus romanı Gogol'un paltosundan çıktı diye.
Çıktı diye, evet.
O enteresan bir söz. Yani Gogol'un palto diye bir hikayesi var gerçekten.
Evet.
Ama aynı zamanda paltonun cebini de kullanıyor. Bu Gogol'un paltosundan çıktı diye. Sanki hepsi Razi'nin paltosundan çıkıyor yani. Yani, aha, ama tam karşılığını bulacak olursak bütün bunlar Razi'nin muhassal ve mebahisinden çıkıyor.
Evet.
Temelde hepsinin çıktığı iki ana kaynak bu. Şimdi sevgili hocam, bu yeni düşünür tipinin ele aldığı eserler de farklı eserler. Diğer maddelere geçmeyelim. Şimdilik bu üçü bize, hı-hı, yeter yani. İşte dediğim gibi bu yeni düşünür tipinin kurucu olanları çıkacak, yorumlayıcı olanları çıkacak. Onları birazdan belki işaret ederiz. Fazla vakit kaybetmemek için geçiyorum.
Evet, dönemi böyle şimdi biraz özetleyerek hocam.
Bu dönem hocam, Razi ile birlikte başlayan dönem aslında batılılaşma tecrübesine kadar devam ediyor.
Evet. Yani ta 1700'lere, 1800'lere.
Evet, 1800'lere kadar devam ediyor. Bu dönemin kendine mahsus eserleri var. Kendine mahsus şerhleri var. Kendine mahsus yazım tarzları var. Bu dönemin coğrafyası var hocam. Etkin olduğu, yani bu yaklaşımların etkin olduğu ana coğrafyalar var. Merkezleri artık, bu dönemin merkezi artık Bağdat değil. Bu dönemin merkezi artık ne bileyim
Semerkant.
Semerkant başta öyle, sonra kayboluyor.
Evet.
Bu dönemin merkezi diyelim ki artık Buhara değil. Bir zaman Buhara etkin olmuş, sonra, hı, kaybolmuş. Bu dönemin büyük merkezleri sonraki devletlerin merkezleri. Yani bu dönemin devletleri kimler? Selçuklular.
Selçuklu.
Selçuklu ama bu dönemin aslında aynı zamanda sonlarına çıkıyor. Selçuklulardan sonra Osmanlılar, Fatih, beylikler dönemi. Osmanlılar, Memlükler, Safeviler, Babürler.
Evet.
Bu dönemin devletleri bunlar. Ve bu devletlerin asıl itibariyle hakim olduğu bölgelerde etkin olmaya başlıyor. Babürlerle birlikte şeyi de saymak lazım. Babürlerin hemen öncesinde Timurları. Timurlar çünkü o 1500'lere kadar, 1600'lere kadar büyük hizmet yapıyorlar şeyde. Maviraun Nehri bölge, Semerkant ve Buhara civarında. Yeni merkezleri de yeni. Keşaf ıstırahatı Fulun bu dönemin ansiklopedisi hocam. Bu dönemin ansiklopedisi. Ne demek bu dönemin ansiklopedisi? Bu dönemdeki kaynakları kullanıyor. Bu dönemdeki şahıslara atıf yapıyor. Bu dönemde medreselerde cari olmuş. Dolaşıma girmiş. Metinleri kullanıyor. Bu dönemin göze batan meseleleri, bu dönemin diyelim ki dikkat çeken meseleleri, bu dönemde medreselerde yoğunlaşılan meseleler, eserler, atıf yapılan şahıslar, keşşafta da yoğunlaşılan, atıf yapılan, üzerinde durulan şeyler.
Hocam, yani Razi'nin çocukları dediniz ya,
evet,
Tahanevi sanki torunu gibi oluyor. Razi'nin çocuklarının üretmiş olduğu bilgiyi bir ansiklopedik formata dönüştürüyor gibi oluyor yani. Biraz torun talebe gibi kalıyor sanki.
Evet, yani şöyle, Razi'nin çocukları derken dönemin karakterini ifade,
tabii,
etmek için
anladım,
söyledim. Dönemin sonlarına doğru çıktığı için öyle diyebilirsiniz ama yani, tabii yani esas itibariyle o dönemin düşüncesinin ansiklopedisi bu.
Anladım. Şimdi buradan zaten bilerek bu cümleyi söylemiştim, evet, şeye geçelim diye vaktimiz daralıyor. Kitabın özellikleri. Yani biz bu kitabı biraz önceki anlattıklarınıza bakılırsa şunu anlayabiliyoruz. Yani o dönemin bilgi mirasını içine almış metin. Yani hepsini bir şekilde kavramları baz alarak bir ansiklopedi oluşturmuş. Yani dönemin işte tedavülde olan, konuşulan, tartışılan meseleleri kavram kavram aslında bir ansiklopedide toplamış diyebiliyoruz buna,
evet,
sanki.
Evet.
Bunun peki hocam, bu ilk değil neticede.
Tabii
yani,
ki.
Yani bundan önce, evet, de yazı metinler var. Farabi'nin İhsaül Ulumundan işte İhvan-ı Safa risalelerine kadar. Bunun özelliği ne hocam? Öncesilerden.
Hocam, bu İslam düşünce tarihinde disiplinlerin terimlerini yahut belli kavramlar, belli bir disiplindeki kavramları ele alma geleneği çok eski. Ta Hicri 2. yüzyıldan elimizde kalan terim kitapları var.
Mesela hocam?
Vücuh ve nezahir literatürü.
Vücuh ve nezahir bu kapsama girebilir mi? O şöyle, vücuh ve nezahir metinleri.
İşte yani şunu demek istiyorum. Sonuçta bunlar kavram anlatıyorlar. Yani terimleri, kelimeleri seçiyorlar. Bu kelimelerin Kur'an'daki farklı kullanımlarını anlatıyorlar. Evet. Vücuh ve nezahir o demek ki malum. Evet. Yani Kur'an'da eş anlamlı kullanılan kelimeler var.
Ve zıt anlamlı.
Ve bir de farklı anlama gelecek şekilde kullanılan kelimeler var. Mukatil bin Süleyman'ın vücuh ve nezahiri, Harun bin Selam mıydı diğerinin? Yani bunların vücuh çok erken dönemden kalma ve bunlar esas itibariyle bu terim açıklamaları veren eserler aslında. Disipliner terimler değil bu şeyde vücuh ve nezahir, ama şunu demek istiyorum. Başından itibaren belirli kelimelerin açıklamalarının münhasıran verildiği metinler yazılıyor. Sonra felsefe eserlerinin tercümesiyle birlikte aynı durum şer'i ilimler için de geçerli. Filozoflar terim risaleleri kaleme almaya başladılar. Mesela Kindi'nin Kitabul Hududu var hocam. Tanımlar kitabı var tabi. Tanımlar kitabı demek ıstırahlar kitabı demek. Felsefede kullanılan temel terimlerin açıklamasını yapıyor. Matematikle ilgili, fizikle ilgili, metafizikle ilgili.
Bayağı eski yani hocam.
Çok eski, çok eski tabi.
Kindi diyorsunuz.
Kindi çok eski. Ya Mukatil 150'de öldü.
Tabi. Yani ilk tefsiri yazar tabii, yani.
Bu tavır çok eski. Ardından işte İbn Sina Kitabul Hudud kaleme alıyor. Ara yazarların var işte. İhvan Safa'nın böyle metinleri var. Farabi'nin İhsal Ulumu tam böyle değil.
Evet, o biraz o, ilimler ansiklopedisi. Evet, yani o ilimleri tanıtıyor.
Tabii ilimleri tanıtıyor. O böyle terimler tanıtımı değil ama terimlerle ilgili açıklamalar da yer yer rastlıyoruz. Bu dönemlerde yani biz İbn Sina'ya hızlı geldik ama İbn Sina 1037 vefatlı.
Tabii.
428. Hicri 428, miladi 1037 yanlış hatırlamıyorsam. Bu dönemde şer'i ilimler erbabının yazdığı çok ayrıntılı metinler var. Büyük sözlükler kaleme alınmış. Disiplinlerde kullanılan terimlerin anlatıldığı büyük metinler var vesaire. Ama keşşafın en yakın atası tarifat.
Tarifat tabii.
İslam dünyasında malum herhalde en yaygın tedavülde olan terimler metni Seyyid Şerif'in tarifatıdır. Niye tarifat çok yaygın? Çünkü tarifat çok kapsamlı. Yani tarifat o dönemde
hacmi bundan çok daha küçük ama
çok
beşte biri
çok
kadar.
Küçük. Evet, tarifat işte modern baskıların 300 sayfalık bir metindir şey yani. Evet yani biraz daha sıkı bassan daha da düşük yani.
Kapsamlı dediğiniz şeyi kastettiniz herhalde. Yani çok farklı alanları içeriyor.
Tabii ulaşılabilen disiplinlerle ilgili ulaşılabilen bütün terimler dağarcığını derlemiş Seyyid Şerif Türcani. Yani tarifatın bir özelliği var. Tanımları Seyyid Şerif kendisi veriyor. Tarifatta tabii tarifatta
kendi tarif ediyor.
Tabii
yani.
Kendi tarif ediyor. Seyyid Şerif muhakkik alim olduğu için meselelere vakıf. Disiplinleri
zaten
biliyor.
Şer haşiye olmayan böyle müstakil kendi yazdığı eserlerden bir tanesi bu.
Evet.
Seyyid Şerif'in çok yok çünkü.
Ya bu hani bir vav hikayesi var ya. Adam kayağa binmiş de bir vav çizmiş, borcunu onunla ödemiş hattat. Sonra götürüp kapalı çarşıda satınca kayıkçı vav'ın ne kadar kıymetli olduğunu bilmiş de her zaman bindiğinde vav istemiş de biz bir dahaki bindiğim yok demiş. O zaman yanında para olmadığı zaman için. Seyyid Şerif biraz böyle bir adam. Yani Seyyid Şerif vav da çizse çok etkili oluyor.
Tabii. Yani ama ayrıca da hani tarifatın böyle bir tarafı da var yani. Hani şer ve haşiye çok fazla Seyyid Şerif'in eserlerinde. Müstakil olarak ele aldığı bir metin olması itibariyle de özel yani.
Evet, şunu demek istedim. Hani bu Sezai Karakoç'un şeyinde mi vardı? Şiirinde o sürgünler ülkesinden başkentler başkentine diye şiir var ya. Hani Suna dedimse sen, Leyla dedimse sen. Seyyid Şerif ne yazarsa yazsın büyük metin oluyor hocam.
Eyvallah hocam.
Tabii tabii yani şerhi haşiyesi yok üstadın.
Zaten onun şerhleri bildiğimiz anlamda bir şerh değil yani.
Evet değil yani o yani tarifatta nasıl kendi özgün terifi varsa şerhinde de öyle oluyor onu demek istiyorum. Yani. Şimdi tarifat evet ama dediğiniz gibi müstakil bir terif. Bir disiplinlerdeki terimleri anlatıyor ve tamamını kuşatıyor. Yani akli ve şer'i ilimlerin tamamı var orada. En yakın atası o nedenle keşşafın o.
Önemli bir fark söylediniz hocam. Tarifatta Cürcani kendisi
tarif ediyor.
Tarif ediyor.
Bu metinde ise şöyle bir özellik var. Evet, bu metinin şöyle bir özelliği var. Bu da bu metnin mahareti yalnız. Şimdi bir terim tanımlayacak değil mi? Terim birçok disiplinin terimi. Yani diyelim ki bir kavram kullandınız, bu hadiste geçiyor, fıkıhta geçiyor, felsefede geçiyor, metafizikte geçiyor, mantıkta geçiyor, ne bileyim, kelamda geçiyor, tasavvufta geçiyor. Bunların tamamının açıklamasını veriyor üstad, ayrı ayrı. Yani tasavvuftaki anlam, İşte metafizikteki anlam, ne bileyim, kelamdaki anlam, fıkıhtaki anlam. Fakat şöyle bir özelliği var. Bu büyük bir taramayı gerektiriyor bunu yapmak. O kavramın açıklandığı en iyi metin hangisi ise onu bulmuş.
Ha.
Ya diyelim ki Muhammed Yazıcı bir eser yazmış da eserin bir yerinde örnek veriyorum, külli kavramını çok iyi tarif etmiş. Hı hı. Açıklamış. Onu alıp olduğu gibi koyuyor.
Hı hı.
Bunun için çok geniş bir tarama hacmi var. Yani
elinde çok büyük bir kütüphane olması lazım.
Yani şöyle, medrese geleneğinde kullanılan bütün metinleri kullanıyor. Medrese geleneğinde tedavüle giren. Bunların bir kısım metinleri yalnız şey, yöresel. Bazıları evrensel. Yani diyelim ki Molla Fenari'nin metinleri evrenselleşmiş. İslam dünyasının her yerinde bulunuyor. Ne bileyim, Molla Hayali'nin Şerhul Akaid-i Haşiyesini bilip tanımayan yok.
Hı hı.
Ama işte kendi yöresinde meşhur olan bir alimin eseri de var içerisinde. Fakat bunlar daha az.
Hı hı.
Yaygın olarak kullanılan eserlerde bulduğu terimin, şey, bulduğu terim açıklamasının olduğu gibi kullanıldığı bir metin oluşturmuş. Bunları alt alta koymuş, sistemli hale getirmiş. Fakat bu eserin bir farkı daha var diğerlerinden. Bunun kapsamı her ne kadar tarifat gibi eserlere benziyorsa da ayrıntısı çok büyük hocam. Burada sihir de var. Burada büyü de var.
Evet.
Burada astroloji var. Matematik var. Geometri var. Yani İslam dünyasında ziraat var mesela hocam. İslam dünyasında bir şekilde bilim olarak gündeme gelip kayda alınmış literatürün tamamını taramış üstad.
Çok acayip.
Evet.
Bazı bölümlerin Farsça olduğu söyleniyor.
Evet, yani Farsça terimleri Farsça açıklıyor zaten.
Evet.
Metin sadece Arapça değil. Yani metnin tabii ki ana omurgası Arapça ama edebiyat terimleri var Farsça. İşte. Yoğun. Tasavvuf terimleri var mesela Farsça. Bunları olduğu gibi Farsça eserlerden alıp koyuyor. Yani metni olduğu gibi koyuyor.
Peki dediniz ya hocam, o terimi kim daha iyi açıklamışsa kendisi karar veriyor, onu alıyor oraya,
evet,
diye. Kaynak belirtiyor mu?
Biz tabii hepsinde kaynak belirtiyor.
Oraya gidip bakabiliyoruz.
Bakabiliyoruz fakat önemli bir kısmı yazma hocam.
Hmm.
Yani hala buradan anlayalım yani. Hmm. Bu Fahrettin Razi sonrası döneme dair bilgimizin ne seviyede olduğunu. Atıf yaptığı kitapların önemli bir kısmı şerh ve haşiye formunda, kimisi talik formunda olduğu için onların önemli bir kısmı yazma.
Hmm.
Böyle olduğu için de bu metnin tahkikini yapmak imkansız denecek kadar zor. Tahkik derken edisyon kritikte kaynak, anladım, gösteriyoruz ya.
Evet.
Mesela diyelim ki Gale Seyyid Şerif Cürcani dedi işte fi haşiyetil mutavvel dedi.
Mutavvel.
Tam Seyyid Şerif 2 yayınlandı, bunu biliyoruz. Ama mutavvele talik yazmış, ismini yeni duyduğumuz veya çok yaygın olarak bilmediğimiz bir insandan alıntı yapıyor. Onları gidip haşiyelerden bulmak, alıntının tam mı, tasarrufla mı olduğunu göstermek çok büyük bir, ayrı bir faaliyet. Bir insanın sadece ömrünü buna vermesi lazım.
Tabii. Yani.
Çok, şimdi kolaylaştı aslında. Şöyle kolaylaştı. Yazma kütüphaneleri artık dijitalleşti ya. Artık bunları geç, yani bu diyelim ki 100 sene önce bunun tahkikini yapmak imkansızdı. Şimdi daha nispeten yapılabilir bir şey fakat çok büyük bir iş. Demem o ki üstadın kitabının kapsamı bütün disiplinler. Yani bunun içerisinde teorik olanlar var, pratik olanlar var. Diyelim ki bütün tıp terimleri var hocam burada.
Evet.
Zooloji terimleri var, botanik terimleri var.
Evet.
Ondan sonra astronomi terimleri var, geometri terimleri var, yani rüya ilmine dair,
evet,
terimler var. Hepsi var yani.
Bu açıdan tarifattan da ayrılıyor böyle.
Ayrılıyor tabii, tarifat
hocam,
böyle değil.
Zamanımız kısaldı da, metnin yani güçlü olan, iyi olduğunu söyleyeceğiniz ve işte eksik olduğunu düşündüğünüz şeylerden de biraz bahsedebilir misiniz? Ama öncesinde ben bir şey söyleyebilir miyim? Kızmazsanız.
Estağfurullah.
Ya bu... Tam ben zaten onu soracaktım size. Siz baş tarafını söylemiş oldunuz. Bu alıntı yapıyor ya hani o,
evet,
tarifle ilgili. Ben Keşşaf'a yıllardır her baktığımda şu problemi yaşıyorum. Ya böyle sanki bağlamından kopuk onu oraya koymuş gibi. Yani kavramı anlaşılır kılmıyor. Yani o mevzuyu, o kitaba dönüp baktığında bakıyorsun ki ya orayla ilgili orada bir sürü şey olmuş. Sadece tarif edebilebilecek tarafı almış. Üstad buraya getirmiş. Ama bu o mevzuyu anlaşılır kılmaya için yetmiyor diye benim şu ana kadar keşafta gördüğüm, kullandığım, kullanırken rastladığım bir sorun. Bu bir zayıflık mıdır veya metnin zayıf tarafları nelerdir?
Evet. Hocam ben de doktora yaptığım esnalarda keşşaf benim yastık altı kitaplarımdan birisiydi açıkçası.
Tabii. Bizim keşşaf, de öyle hocam.
Evet yani İslam düşüncesi geleneğiyle uğraşırken sürekli müracaat ettiğimiz bir kitaptı. Doğrusu ben metnin son okumasını yaptığım sırada yani arkadaşların tercümelerini kontrol ettiğim sırada bu türlü hislerimi tahsis ettim.
Buna sizde de var mıydı?
Bazı maddelerde bu hisse kapıldım ben. Hepsinde değil. Bazı maddelerinde kapıldım ama tahsis ettim. Hocam dikkatle okuyunca öyle gelmiyor. Ha. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi şu. Metin iyi yayınlanmadığı için alıntıları takip etmekte zorlanıyoruz. Hı. Ama bu metinde tercümesini yaparken alıntıları tırnak içinde olabildiğince belirginleştirmeye çalıştık. Alıntılar belirginleşince bu durum kayboluyor Muhammed Hocam. Hı. Yani gerçekten terim anlaşılır hale geliyor. Bir de şimdi biz böyle çok modern tarzda metin okumaya alışmışız. Bize başlıklar lazım oluyor.
Hmm. Mesela, ara başlık.
Ara başlıklar gerekiyor. Nereden başlıyor, nereye varıyor, nerede bitiyor? Bunları ayrıştıracak şekilde bir mizampaj arıyoruz biz metinde açıkçası. Bir düzen arıyoruz yani. Hocam onu tercümede uyguladık aslında. Yani felsefe ile ilgili felsefe başlığı attık. Astroloji dedik falan uyguladık yani.
Müthiş bir şey. Çünkü evet. Yani ben hep Arapça metni vardı. Böyle evet. Kalın iki cilt.
Refik Acem baskısı vardı.
Evet. O zaten onun özelliği bu tarz metinde. O yayın evi genelde öyle basıyor.
Evet evet. Ali Dahruc'un tahkikiyle yapılmış.
Evet. O şeyler. Yani orada mesela bu sorun vardı hocam. Yani evet. Hani siz bunun tercümede bu sorunun düzeldiğini söylüyorsunuz.
Yani tercümede benim zihnimde bu şey gitti hocam. Hmm. Belli maddelerle ilgili ben de böyle bir kuşkuya düştüğüm zamanlar oluyordu ama gerçekten gitti. Yani dikkatle okunduğu zaman şey çıkıyor. Terimin farklı alanlardaki kullanımları çıkıyor. İşin ilginç tarafı var. Oraya tam işaret etmedim. Güçlü ve zayıf yanlarına şimdi gelelim.
Evet.
Metnin güçlü yanı şu hocam. Bu ikinci dönem. İslam'ın bu Fahrettin Razi sonraki tahkik dönemi. Hangi konularda güçlüyse metin bu konularda dev.
Çok acayip.
Evet. Hangi konularda o dönemin medrese geleneğini münhasıran ilgisi zayıfsa metin de o konularda ilgisi zayıf bir kitap.
Hocam tam anlamıyla zamanını yansıtıyor.
Evet.
Peki zayıf olduğuna dair bir örnek verir misiniz? Ha, şu alanlarda mesela biraz daha...
Kısıtlı kaynak kullandığı alanlar var. Üstad münhasıran felsefe geleneğinin adamı. Ha. Medrese geleneğini düzeltiyorum.
Medrese felsefe maddeleri biraz daha zayıf kalmış.
Yok, başka bir şey söyleyeceğim. Medreselerde felsefe bilgisi güçlü. Başka bir şey söyleyeceğim. Tedrisse doğrudan biliyorsunuz Hikmetül Ayn medrese okutuluyor. Hı hı. İşaret geleneğine dair metinler medrese okutuluyor. Mantık medrese okutuluyor. Hidayetül Hikme medrese metni. Şerhül Akaid, Şerhül Mevakıf, Şerhül Makasıt, Mutavvel, Muhtasarül Münteha, Vikaye, Hidaye, Fıkıhta. Ne bileyim işte şeyin şemsiyesi, Katibi'nin şemsiyesi, Kutbütün Razi'nin Şerhü Şemsiyesi, Seyyid Şerif'in haşiyesi, yani Hayali'nin Akaid haşiyesi. Yani bu metinler medrese metinleri olduğu için medresede okutulan geleneklerde üstad çok güçlü. Çünkü bunları iyi biliyor. Bunlardaki en iyi açıklamaları ayrıntılı bir şekilde kullanıyor. Ama medresede okutulmayan, bir şekilde medrese müfredatına girmemiş yahut medresede o bulunan hocanın münhasıran kendi ilgisi dışında ortak ilgi olarak okuttuğu metinler arasına girmemiş alanlarda kaynakları sınırlı. Örnek vereyim.
Rüya tabirleri gibi.
Tabii onlar zaten çok daha sınırlı kaynaklara sahip alanlar olduğu için onlar belki o kadar zikredeyemiyor. Mesela tasavvuf. Tasavvufta İnsan-ı Kamil'i kullanıyor Cili'nin. Abdurrezzak Kahşani'nin kitabını kullanıyor.
Kuşeyri'yi kullanıyor.
Evet. Kuşeyri bile az hocam. Hmm. Birkaç yerde Saadettin Konevi atıf var. Şeyhülkebir diye Saadettin Konevi atıf yapıyor. Molla Fenari atıf var az. Davut Kayseri'ye az atıf var. Fusus'a birkaç tane atıf var. Fusus'a Futuhat'a. Yani mesela tasavvufun ikinci dönemdeki literatürünü ve devasalığını düşündüğümüzde mantık metinleri kadar tasavvuf metinleri yer işgal etmiyor burada. Yani mantıktaki çeşitliliği yahut felsefe ve keramdaki çeşitliliği tasavvufta yok.
Ama tasavvuf metinleri de var medreselerde okutulan.
Medreselerde hangi tasavvuf metinleri?
Kuşehri, yani her medresede karşılaştığımız bir metin değil mi?
Yok hocam, ben bilmiyorum.
Siz bilmiyorsanız yoktur hocam.
Yok, ben gerçekten bilmiyorum yani. Öyle bilgim varsa bilmiyorum. Yani ben medreselerde bir tasavvuf metni okutulduğunu bilmiyorum yani. Yani tasavvufun görüşleri, diyelim ki Şerhül Mevakıf'ta küçük bir yer var. Orayı okurken geçiyordur. Tasavvufa atıp geçiyordur. Ama medrese müfredatında tasavvuf metinleri yok benim bildiğim kadarıyla. Hmm. Tasavvuf metinleri bir müderrisin özel ilgisi olabilir. Ve onu okutabilir. Şimdi özel ilgilerin de kategorileri var. Ona işaret etmek istedim biraz önce. Mesela diyelim ki müderrislerin özel ilgisi olur. Bunlar astronomi metinleri okutabilirler. Medresede okutulur yani. Müderrisin mesela mahareti vardır bir alanla ilgili, matematik alanıyla ilgili, geometri okutabilir. Onun için gidersiniz o müderrise, ama müderrisin...
Müfredata girmek başka bir şeydir.
Müfredata girmek başka bir şey. Bir, müfredatın ileri düzeyinde medresede okutulacak metin olmak böyle oluyor. Astronomi oluyor, matematik oluyor, fizik oluyor, zooloji oluyor, botanik oluyor. Ama diyelim ki böyle bir tasavvuf metnini medrese... Yok, okumuyorsunuz. Evet. Böyle bir tasavvuf metnini... Tekke'ye gidip Tekke erbabından okuyorsunuz.
Eyvallah. Yani. Hocam çok teşekkür ederiz.
Bitti mi vaktimiz?
Ha, bitti. Ha. Bir şey mi diyeceksiniz?
Şunu söyleyip bitirelim hocam. Tamam. O zaman. Yani metnin metin bir ayna hocam. Aha. Açıkça söylemek gerekirse. Metin
neye yansıtıyor?
Metin Fahrettin Razi'den modernleşme sürecine, batılılaşma sürecine girişimize kadar ki düşünce geleneğimizin bir aynası. Hı hı. O nedenle sadece felsefe ve kelamla ilgili düşünmeyin. Bu İslam medeniyetinde çıkan bilgiler kümesinin aynası. Hı hı. O nedenle İslam düşüncesine ilgi duyan herhangi bir insanın başvurması gereken, kullanması gereken metinlerden biri olarak kaleme alınmış bir metin. O yüzden de hani metin çok kıymetli metin, yani şey değil. Hani böyle bir alanla ilgili hususi ilgiyi tatmin edecek bir metin değil açıkçası.
Eyvallah hocam. Size tekrardan teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Ederim. Katkı veren hocalarımıza da çok teşekkür
ediyoruz.
Evet.
Buraya çok geniş bir hoca kitlesi katkı
Allah
verdi.
Allah hepsinden razı
Her olsun. Bir madde uzmanlar tarafından tercüme edildi. Hocaların sahi meşgul olsun.
Allah razı olsun. Hepsinden çok teşekkür ederiz hocam.
Eyvallah.
Bir düşünmeye değerin daha sonuna geldik. Selametle kalın.